Bin yıllık labirentten çıkış yolunu başka kim bulabildi? Kim keşfedebildi ki? Muhtemelen modern insan mı? Elbette ki hayır. Çünkü modern insan nereye yöneleceğimi bilemiyorum, nereye doğru yol alması gerektiğini bilemeyen bir her şeyim ben diye iç geçiriyor. Evet, Nietzsche bunu Antichrist'ta 1895'te söylemişti. Buradan yola çıkarsak, seküler çağda dindarlık daha da bir zanaat haline geldi. Her dönemin zorluğu kendisiyle mülhem. Yetersizlik, modern ve sonrası çağda daha da el üstünde tutulan bir şey. Buna karşı oluşan hareketler, işte Bataille'nin, Oscar Wilde'in ya da Nietzsche gibilerinin, ki bunlar zamanın aşırılarıydı, bunlar hem eleştirdiler hem de yeni bir din oluşturmuş oldular kendilerine. Bu din, Simon Crutchley'in dediği üzere imansızların bir imanı oldu. Buna karşı hareketin ezoterizmi, imanı, nihilizmi adeta bir dine dönüştürmüştür. Yani şairin dediği gibi, ne Godaiva geçer yoldan ne bir kimse kör olur. Seküler dindarın ve modern uyur gezer insanın her gün uçurumdan atlamasına rağmen ölemeyişine tanık oluyoruz. Bu bir zombileşme eylemidir. İnsan hem yanılıyor hem de yanıltıyor. Ayartıcılığı en büyük sanrısı oluyor. Put üretim enstitüleri hummalı biçimde çalışıyor yeni putlarını üretmek için. Riyakar dindar tipolojisi daha önce de defalarca bahsettiğimiz Bunuel'in en çok takıldığı konuydu. Öncesinde de Nietzsche'nin. İki faslı var aslında bu meselenin. Bu fasıllar iki gerilmiş ok gibidir. İşte ahseni takvim ve esfeli safilin mesabesi. Bu iki değer doluluk ölçümüz oluyor. Birinde hafifleyip yükseliyoruz, diğerinde ise ağırlaşıp aşağıların aşağısına iniyoruz. İman kazanılırsa dram oluyor, kaybedilirse trajedi. Tam burada ifsada uğramış, ziyadesiyle zorbalığa dönüşmüş kültür dininin olumlayıcılarının alçaklık batağındaki imdat seslerini işitiyoruz ama kulak asmıyoruz. Bunuel din eleştirisini burjuvazi eleştirisi üzerinden görmeye başlamıştı. Çünkü dinin sekülerleştiğini o zaten biliyordu. İyiliğin maraz zuhur ettirişi, mazlumun dalalete sürüklenişi. İki kesif meydandır. Kimdir bunlar? Nietzsche'ci bakışta iyi insanlar kümesinin niyetleri idealize edilmiş. Lakin vicdanı buhar olmuştur. İnsanların din umurlarında değildir. Onlar kendisini öncelediği bir yaşam anlayışına hasret duyarlar. Haliyle bu meyanda düşkünlere verilen sadaka bir vicdan mastürbasyonundan ibarettir. Bunuel'in hedefinde tabii ki tanrı değil kilise vardı. Her şeyiyle kilise. Bunuel'in insanoğluna sunduğu eleştiri ihanet ve nankörlük odaklı gibi görünüyor. Ama aslında sorun daha köklü. Hakikatte asli saflığımızı, yani essential purity dedikleri yitirişimiz ve bunun çözümsüz oluşu Bunuel sinemasının temel taşıydı. Bunuel dinin sorunlarını dindarın sorunları olarak görüyor. En büyük yanılgısı bu olsa da çağı tanımada bize çok önemli çıkarımlar sağlıyor. Da Vinci Last Supper'da İncil'deki sahneyi canlandırırken bu çapta bir eser meydana getireceğini düşünmemiştir elbet. Mesih'in hakikaten size diyorum ki içinizden biri beni ele verecek sözüne karşılık herkes kendisini temize çıkarmak istercesine "Ya Rab o ben değilim ya" diye sesleniyor. Bu dramatik sahnede kendinden en emin kişi Yahuda'ydı. O soruyu sormayan tek kişi olarak sükunetle oturmaya devam etti. Bunuel'in Last Supper temsiliyeti ise tek bir kişiye indirgenmez. Onun hedefinde odadakilerin hepsi vardır. Odanın içindekiler Simon'un karşısındakilerdir. İç ve dış kaldı mı? Yoksulun istilası, zenginin varlıklı oluşu, seviyeler, sınıflar istiflenir Bunuel'de. İyilik denilen şeyin karşılığı iyiliktir. Hakiki iyilik boyun kırmayı gerektirmemeli. Belirtildiği üzere düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin düsturu bu fotoğrafa pek uymaz. Hele ki son dönem için tamamen bir individualizm patlamışken, insanın tüm imkanlarına saldırılıyorken Simon'a yakın mercek tutma ihtiyacımız da artıyor. Birey nedir? Kavramı aslında Simon Crutchley'den ödünç alıyorum. İngilizce Latince haliyle geçiyor. Individual sözcüğü esasen bölünemez şey anlamına gelir. Lakin olumsuzluk ekini kaldırırsak bölünen şey anlamında dividual oluyor. Eserin Türkçesi için Simon Crutchley'in İmansızların İmanı kitabına başvurulabilir. Fert, ferdiyet, Kamusül Muhit sözlüğünde çiftin yarısı demek. Ayrıca dünyada misli ve naziri olmaması durumudur. Burada kelimenin yekdaneliğinden sonuna kadar şahsiyet yüklü oluşuna önem vermeliyiz. Öyle bir ferdiyet ki eşi benzeri olmayanın başka eşi benzeri olmayana verdiği öneme atfen yaşam ağını kuşanır. Bu kavramsallaştırmayı hümanizm ve sosyolojik kavramlarla karşılaştırırsak işimizin ciddiyeti anlaşılabilir. İnsan fertlik özelliğini bir kenara bırakarak şahsiyet sahibi olamaz. Bu fotoğrafın içine küçük bir karşılaştırma yaparak individual kavramını ekleyebiliriz. Kelime bölünemez olana atıf yapıyordu dediğim gibi. Bizdeki birey güdük kalsa da kelimeyi bir şekilde karşılamaya çalışmış. Birey diğerlerinden farklılığı vurgularken bölünemez ise zorunlu bağı vurguluyor. Fakat kelime bu haliyle olumsuzluk ekiyle kullanıldığı için sanki bedenle ruhun bölünemezliğine saldıracakmış gibi duruyor. Ortaçağ teolojisi tartışmalarında yüce ve bölünemez olan üçlemenin şanına diye başlayan metinlerde kullanılıyor. Bunu da Raymond Williams söylüyordu Keywords'te. 17. yüzyıldan başlayarak pek çok kavramda olduğu gibi burada da sıkıntılar arıza endam eder. Hatta buradan bir izim bile türemiştir. İndividüalizm. Bedeni ayrı yerde, ruhu ayrı yerde flanür edasıyla dolaşan müzmin yalnızın iki yakası bir araya gelir mi hiç? Ey insan desek. Bu çıkarcı tortuyla yaşamak yaratılışına yakışıyor mu? Hayatı din alanının dışına çıkartmak sekülerizmdir. Modernizm sekülerizme tabidir. Şimdi ise dindar nerede duruyor? Burada değilim dediği yerin tam ortasında. Dindar seküler dünyaya adım atmak için ya çağdışı kullanır ya da moderni. Seküler terimi şizofreni yaşayan batı merkezli dünyanın dışının ağına çalınmış bir parmak baldan ibarettir. Aslında en tartışılmaz gelenek artık modern olmaktır. Bu son cümlenin Avrupa kültürü için bile bir manası yok artık. Müslüman toplumlar sekülerizmi dibine kadar yaşıyor artık. Biz ne dersek diyelim boş. İnsan olmak acizliktir. Hangi dağı aşmak istersek dermanı yitiririz. Gökyüzüne bakan gözlerimiz bakmaktan yorgun düşüyor. Artık bir gökyüzü olduğunun dahi farkında değiliz. Bir kuş olup uçma isteğimiz zemin kaymasına uğradığını hissedince tatsız bir uyuntuluk haliyle kesiliyor. Kuşlar bile bir zemin dahilinde uçar. İçimizdeki vicdan tüm güçsüzlüğün içinde insanı yükseltecek bir kavram olarak ön plana çıkıyor. Lakin insan sonsuzca talepkardır. Kendi önünde eğilerek kendisine verdiği beklenmedik payeler eşliğinde yükselir. Yetersizliğin aşırılığıdır bu. Sütunda duran Simon'un etrafına toplananlar sürekli bir talep dairesi içinde dolanırlar. Bu dairesel hareket çizgisel olmaya mahkumdur. Bu hareket kendi içinde hakikatin peşinde koştuğunu, yollarının doğru olduğunu ya da hayatın bu olması gerektiğini ısrarla savunabilir. Tıpkı seküler dindar gibi. Aslında inandıkları tanrı seküler bir kullanışlı puttur. Bir aparattır. O göklere hapsedilmiştir. Tanrı'nın ölüm fermanını imzalayan insan için artık kendisinden başka ilah bulunmaz. Everything to be true must become a religion diyor Oscar Wilde. Yani hakiki olacak her şey bir dine dönüşmek zorundadır. De Profundis eserinde. Bu haklı bir yakarış kendince. Hakikat nedir? İnsanların keyiflerine bırakılamayacak bir yerde duran şeyler. Yazının devamında Wilde, agnostisizmin de en az iman kadar ayini olması gerekir diyor. Aslında Oscar Wilde kısaca din hayattır demeye getiriyordu. İşin bir de toplum dediğimiz yüzeysel uçurum için her şeyin feda edildiği bataklık dinleri vardır. Dinden anladığımız religion yani körü körüne bağlanma ya da true sadakati de içine alacak biçimde bir deneyim mi? Religion kelimesi ayrıca cemaati bir dayanma gücünü de içerir. Bu cemaatte sayısız bir araya gelişlerden hayır çıkması mümkün görünmüyor. Zira cemaat baskın olanların ön plana çıktığı cemiyetlerdir. Toplandıkça şahsiyeti yok eder. Cemaatin temeli Blanchot'çu izahla söylersek yetersizlik üzerine kuruludur. Nasıl bir din isteniyorsa din o olur. Katoliklerde devlet dine tabi olurken Ortodokslarda din devlete biat etmiştir. Protestanlıkla ulus devletler abi kardeştir mesela. İslam toplumlarına gelirsek zaten konuşmaya bile gerek yok şu anda. Marius Blanchot'un İtiraf Edilmeyen Cemaat kitabı okunmalı bu konuda. Şimdi başsızlık meselesi var yani Esefelos, başsız gövde. Leonardo da Vinci'nin Vitruvius adamından esinlenerek yapılan bir şey bu. Temelini Batanya'nın kurduğu cemaati olmayan cemaati temsil ediyor. Bunlar az sayıda bir dergide çıkartmışlardı bununla ilgili. Bunun örneklik yaptığı şey müritlerinin mürit olduklarından bile haberi olmayan bir cemaatten bahsediyoruz. Bir bakıma çok tanrılı bir cemaat tabii bu. Başucu tanrıları Freud, Sade ve Nietzsche'dir. Cemaati anlattığımız hikayedeki cemaat teşkilatının ironisinden fazla şeyler vaat ediyor. Başka bir tartışmanın konusu tabii. Lakin şunu bilelim. Dinlerin aksine bu cemaatin inancı hakikatleri ters yüz etme üzerine inşa edilmiştir. Adorno diyordu ki "Wrong life can't be lived rightly." Yani yanlış yaşam doğru yaşanamaz. Aslında inanmayan inançsız bir hale kuşanarak ayinlerini sürdürür. İnançsızlığın lekesi dediğimiz, stigma dediğimiz şey, Wilde'ın ihtiyaç duyduğu takdis edilmemiş sunular. Yani yaşam dindir, din de yaşamdır. Bunyan'ın sözünü ettiği iki tane tanrı var aslında. Biri göklerde duruyor, yeryüzüyle işi yok, ezilenle, sömürenle, savaşanla ilgilenmiyor. Buna karşın fütursuzca kurban istiyor, ibadetlere karşılık vermiyor. Mabetleri tıka basa dolduruyor. İkincisi ise seküler bir tanrı. Olmasa da yaratılması gereken bir şey. Motive edici, bazen otoriteci, birinci tanrının ardından giden. Modern insana bir oyuncak gerekir. Tatmin edici ve niyetine uydurduğu, imitasyon bir kukla. İnsan bölüne bölüne bir yutumluk lokma kalmıştır. Hala buradayız. Aşırı gerçek olan şeyler hakikat olamazlar. Gerçeği bu kertede zandan ayırmıyorum. Oscar Wilde ve diğerlerinin yaşadığı, acıyla yorularak, hakikatin şuuruna erişme mesafesinde yoldaki dikenlerin üstüne basılmasını önemsiyorum. Dini basma kalıp stereotip ahlaki vitrilere indirmek ya da geleneksel bir takım inanışların sarmalı içinde nefessiz bırakmak inanç değil, yüktür. Bu kısımda din dediğimiz şey bir zorunluluk oluyor. Bunyan mesela Simon'un da onun etrafındaki halkın da çıkmazlarını kökensel bir açıyla ele alarak bu anlayışın hakikatinin bambaşka olduğunu haykırıyordu. İşte ceset darlaları, tuvalet sifonları, çöplerin atıldığı her düzlem aynı şekilde sesleniyordu. Kurtuluş bir ipin ucunda aslında. Mahkumuz dedirtiyordu. İnsan ölüme yazgılıdır. Bunyan hiçbir şeyi unutmamıza izin vermiyordu. Çünkü davası buna müsait değil. Kapitalizmle mücadele de hakikat okların hareketlerine bağlı aslında. Noktasal bir geometriyle, çizgisel bir tarih anlayışıyla bu işleri çözemeyeceğimiz aşikar. İlerlemeci zihniyetle yazılan tarihler bunu daha çok körüklüyor aslında. İşlevi olmayan, aslında durup düşünmeyen, modern insana dönüşmek açısından yaklaşıyorum olaya. Mesela daha çok Kant'ın Verstand perspektifini düşünelim. Bu öyle bir mit ki moderniteyi bile kutsal olmadan yürütemez bir şeyden bahsediyorum. Zamanı biraz dağdaki çoban gibi ele almamız lazım. Tarihin girdabına düşmeden, Bresson'un ellerine ya da Bunyan'ın zamanına bakarak. Sözde dindarın içinde bulunduğu bu atalet duygusunun, dilenci vizyonunun ve almak için atan lakin sürekli dünyadan alan anlayışına son verilmesi gerekir. Buradaki tüm konuşmalarımızı daha iyi anlamak için gerek Bunyan'ın gerekse Robert Bresson'un filmlerini izlemek lazım. En azından 2-3 tanesini. Bunun için Simon'u zaten başından beri önemsediğimi söylüyorum. Yok Edici Meleği buna ekleyebiliriz. Viridiana'yı ekleyebiliriz. Robert Bresson özellikle Bir Taşra Papazı'nın Günlüğünü ve Rastgele Baltazar'ı öneriyorum. Bu filmleri izleyerek bizim üzerimize düşündüğümüz şeylerle birleştirildiğinde daha zengin çıkarımlar sağlayacağını düşünüyorum.